Ayrım 29, sayfa 272. Alt başlık 3. Artan kaynak kaybı, işsizlik, beyin göçü, sermaye ihracı ve kayıplar. Kriz yıllarında artan borçluluk ve düşen yatırım oranı büyüme üzerindeki tek ipotek değildir. Bunlara emek ve sermaye olarak kaynak kayıpları eklenmelidir. Aşağıda kısaca bu iki olgu ele alınacaktır. 1. Artan işsizlik ve sonuçları. İyi bir. 1997'de 64 milyon kadar olan Türkiye nüfusu 2003'te 70.8 milyondu. Yani nüfus yılda 1 milyon kişiden fazla artmıştı. Sanayi alanlarında bir kişiye istihdam yaratmanın maliyeti 100 bin dolardan fazla yatırım gerektirdiğine göre yılda 1 milyon kişiye istihdam yaratmanın olanaksızlığı anlaşılır. Çünkü Türkiye'nin en canlı ve sorunsuz büyüdüğü yıllarda dahi yatırım oranı gayri safi milli hasılanın %25'i civarındadır. Buna göre artan nüfusun ancak yarısından biraz fazlası yüksek verimli istihdam alanı bulabilir. Geri kalanı gizli işsizler olarak en düşük verimli alanlarda çalışacak ve veya açık işsizlere dönüşecektir. Diğer bir deyişle, hızla artan nüfusun büyüttüğü işsizliğin tümünün krize atfetmek yerinde değildir. İşsizliği azaltmanın ilk çaresi nüfus artışını durdurmaktır. Birleşmiş Milletler kanalından doğum kontrolü aile planlaması bağlamında yapılan yardımlar 1999'da sona erdi. Bu tarihten sonraki hükümetler bir yeni program başlamadığı için biraz düşmeye geçen doğum oranı tekrar artışa geçebilir. Yoksul toplum katlarının bu konuda bilgi ve bilinç düzeylerinin düşüklüğü yüksek çocuk sayısından bellidir. Ne çağdaş teknolojinin talebi, ne Türkiye'nin olanakları giderek büyüyen bir nüfusa verimli iş alanı yaratabilecek niteliktedir. Ayrıca Kafkasya ve Balkanlardan turist vizesiyle giriş yapıp büyük kentlerde gizli çalışan 500 bin ile 1 milyon arasındaki kişi yerleşikler için istihdamı daraltmaktadır. Özelleştirme furyasında ve devlet teşkilatının taşradaki alt örgütlerinin dağılmasında yüz binlerce kişi IMF Dünya Bankası dayatmalarıyla işsiz kalmıştır, kalmaktadır. Bu işsizliği krizlerin doğrudan değil IMF Dünya Bankası dayatmalarına toplumu açık bırakmaya yol açtığı için dolaylı etkileri arasında saymak gerekir. İyi 2. Türkiye'de nüfusun 6.8 milyon kişi arttığı 1997-2003 döneminde DİE'ye göre iş gücü sayısı sadece 1.5 milyon kişi artmış, iş gücüne katılım oranı da %53'ten %49'a 4 puan azalmıştır. Aradaki 4.3 milyon kişinin niçin iş gücüne katılmaktan vazgeçtiği belli değildir. Ola ki bu kişiler kısmen kayıt dışı ekonomi alanındadır, kısmen umut yitirip evde oturmaktadırlar veya yurt dışına göç etmişlerdir. ABD ve ABD yüksek vasıflı, düşük ücretli iş gücü talebi yüksektir. Yukarıdaki kuşkulu nokta veriyken işsizlik oranına eksik istihdam oranı eklendiğinde ortaya çıkan rakam şöyledir. Toplam atıl iş gücü 1997'de %12'den 1999 krizinde %17.5 ile bir doruk yapmış, sonra düşüşe geçmiş. 2002'de %15.3 ve 2003'te yılın ilk 3 çeyreği %15.7 ile tekrar bir doruk yapmıştır. DİE verileri özellikle genç ve eğitimli nüfus grubunda işsizlik oranının giderek arttığını, 1997'de %12 kadarken 2003'ün son çeyreğine gelindiğinde oranın %31.8'e fırladığını göstermektedir. Yani eğitimli 3 gençten biri artık işsizdir. Bu durum yukarıdaki değerlendirmenin ispatıdır. Bu büyüklükteki nüfus artışını eğitilmiş olsalar da ülkenin koşulları verimli istihdam yaratamadığı için çalıştıramıyor. Olayın ilgi çeken yanı bu gidişin büyüme kuramındaki temel bir savı sorguluyor olmasıdır. Çünkü ilk öncelik istihdam yaratılması ve iş bulabilirlik oluyor. Eğitim sanki ikinci öncelikli hale geliyor. Uzak Doğu ve Güneybatı Asya ülkelerindeki çok hızlı büyüme kuramcıların dikkatini çekmekten uzak kalamazdı. Başta Güney Kore, bu ülkelerin yüksek ihracat hızları yanında eğitime verdikleri önem ve halkın eğitim düzeyini hızla yükseltmeleri insana yatırım olgusunu vurgulanmasına yol açtı. Bu ülkeler aynı zamanda yıllık nüfus artışını %1'in altına çekmeyi başardılar. Eğitimli genç işsizler Eğitimin ürün yaratmayan bir yatırıma dönüşmesi, çalışma yaşamında gençlikte ilerletilebilecek vasıflardan yoksun kalınması demek olabiliyor. İşsizliğin bu boyutlara gelmesinde istihdam yaratan 3 önemli kesimdeki gerileme rolü oynamaktadır. Bunların başında 1998-2003 arasındaki dönemde imalat sanayinin istihdamı artırarak değil, krizde emek verimini artırarak ayakta kalmaya çalışması ve üretimin de yılda ortalama %2.1 gibi mütevazi bir oranda büyümüş olması gelir. İmalat sanayi orta yol ve dalgalı büyürken verimi artırarak istihdamı %15 oranında azaltılmış bulunuyor. Diğer yandan inşaat sanayinin 1998 sonrasında sürekli daralmaya girmesi, ekonominin hesapça büyümeye geçtiği yıllarda da bunun artarak sürmesi bir diğer etkendir. Üçüncüsü, mali kuruluşlardaki daralmadır. İnşaat sanayi ağırlıklı vasıfsız iş gücü kullanırken mali kuruluşlar eğitimli, yüksek vasıflı iş gücü kullandıkları için daraldıklarında eğitimli genç işsizliğinin kaynağı olabiliyor. Olağan yıllarda 1,5 milyon kişi istihdam eden inşaat kesimi ise kriz yıllarında istihdamı giderek azaltmış, daralırken vasıfsızlarla ilgili işsizlikteki artışa katkı yapmıştır. Çok düşük verimli iş gücü deposu olan tarım ise gizli işsizlerine dahi verimli kullanılabileceği bir büyüme hızına yıllardır ulaşamıyor. Kriz yıllarındaysa yıllık büyüme %1'in altındadır. Ayrıca da kırsal nüfus artışının hızı altında ezildiği için sürekli göç veriyor, kentsel işsizliği şişiriyor. Krizle birlikte IMF Dünya Bankası kanalından dayatılan politikalarla zaten tarımın yeni ve akılcı politikalar devreye giremedikçe canlanması pek mümkün gözükmüyor. İ3. İşsizliğin bir etkisi kaynak israfıdır. Özellikle eğitilmiş iş gücündeki işsizliğin yol açtığı dışarıya beyin göçü ise insanla birlikte ona yapılmış yatırımların da dışarıya göç etmesi demektir. Birleşmiş Milletler kaynakları beyin göçü en yüksek düzeyde olan 34 ülke içinde Türkiye'nin 24. sırada yer aldığını, yurt dışında iyi eğitim gören her 100 kişiden 59'unun geri dönmediğini göstermektedir. Kriz zamanı iş olanağı sınırlanırken bu göç rakamları da şişmektedir. 2001 yılında Ege Üniversitesi'nin Ankara, İstanbul, İzmir'de devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim gören 120 genç üzerinde yaptığı bir araştırma, gençlerin %83'ünün yurt dışında yaşamayı tercih ettiğini gösterdi. Söz konusu araştırma Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi çerçevesinde yardımcı doçent doktor Ahsen Armağan tarafından gerçekleştirilmiştir. Tabii denek sayısının azlığı kadar araştırmanın sadece en büyük 3 kentte yoğunlaşmış olması sonuçları genelleştirmede güven düzeyini azaltmaktadır. Bu rakamlar krizlerin gençliği ne ölçüde etkilediğini göstermek bakımından gerçekten çok anlamlıdır. İ4. Türkiye gibi peş peşe patlayan krizlerle boğuşan Latin Amerika ülkelerinde de işsizliğin kayıt dışılığın boyutlarının Türkiye'ye benzediği anlaşılıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO Başkanı Juan Somavia Latin Amerika'daki çalışma durumunu şöyle anlatıyor. Yaklaşık 100 milyon kişinin Latin Amerika'nın faal kent nüfusunun %57'si ya hiçbir işi yoktur ya da yaptıkları iş temiz bir iş değildir. Yeni yaratılan her 10 işin 8'inden fazlası 1990'dan bu yana kayıt dışı denilen kesimdedir. Bu da kendi istihdamını yaratanları, sokak satıcılarını, küçük dükkanların sahiplerini kapsayan, iş yapmak için kaydı olmayan, çok zaman vergi ödemeyen, geniş yasa dışı bir kesimdir. Latin Amerika'nın kayıtlı kesimleri ücretli, sigortalı ve diğer katkıları olan işleri artan işçi birikimi hızında yaratamıyorlar. 1990'ların IMF tarafından desteklenen pazar reformu programları, hükümet bütçeleri daraltıldıkça, kamu işletmeleri satıldıkça ve binlerce özel yerel firmalar ucuz rakip ithal mallarının etkisiyle işi terk ettikçe işsizler ordusunu giderek şişirdi. Langman, 22 Aralık 2003. Bu bölümün başında iş gücüne dahil olduğu halde istihdama katılımı rakamlara girmeyen 4.3 milyon kişinin ne olduğu sorusu Juan Somavia'nın yukarıdaki açıklamasıyla aydınlanmış oluyor. Ancak düzenli yasal iş bulamadıkları için kayıt dışılığa kayan milyonların bu alanda sürekli gelir sağlayabileceklerini düşünmek de doğru değildir. Bu alanda milyonların kendi aralarındaki rekabet çoğunluğunu kısa bir süre sonra iflasa götürüyor. Kentsel yaşamda rahatça gözlendiği gibi küçük girişimcilik ve kayıt dışılık bundan sonraki aşamada çöplerden beslenip çöplerden para kazanmaya çalışan yeni ve toplumun daha alt tabakasına itilmiş bir sınıf yaratıyor. 2. Sermaye kaçışları ve kayıplar. İyi bir. Küreselleşme adına Türkiye 32 nolu kararname ile ödemeler bilançosu sermaye hesaplarını serbestleştirmeyi ve iç mali serbestliği kabul ettiğinde ileri sürülen başlıca sav sermaye girişinin artacağı, yurt dışındaki kaçak paraların geri döneceği, verilecek ek hukuk garantileri yoluyla dışarıdan içeriye yapılan doğrudan yatırımlarda büyük bir sıçrama olacağı yolundaydı. Oysa sonuç hiç de beklendiği gibi olmadı. Bir kere büyüme köpüğü yaratan içeri fon girişi faiz arbitrajı yoluyla dolar üzerinden olağan dışı yüksek getiri sağlıyor, getirinin düşeceği beklentisi ortaya çıkarken hızla kaçıyor. TL'den çıkarken de kriz yaratıyor. Sıcak paranın getirisi ortalama yıllık olarak giderek artmıştır. 1990-94'ü kapsayan 5 yılda ortalama yıllık getiri %12'dir. 1995-99'u kapsayan izleyen 5 yılda %35.3'tür. İzleyen 2 yılda ortalama eksi %1 getirden sonra 2002-2003 ortalaması olarak bu oran %50'ye çıkmıştır. Türkiye yükselen pazar ülkeleri arasında sıcak para denilen kısa vadeli spekülatif sermaye hareketlerine en yüksek getiri sağlayan birkaç ülkeden biridir. 2002 ve 2003 yılında giren her 10 doların 15 dolar olarak çıkmış olması Türkiye'nin kısa vadeli serbest sermaye hareketlerinden kaybını gösterir. Nitekim paragraf 1'de de değindiğimiz Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunda kambiyo denetiminin kaldırılmış olmasından ötürü finansal arbitraj yoluyla yasal ya da yasa dışı yollardan ve diğer biçimlerde ülkeden sermaye çıkışı tutarının son 20 yılda 200 milyar dolar olduğu belirtilmiştir. İyi 2. Dışarıdan gelmesi beklenen doğrudan yatırımlara gelince, Türkiye'nin yaşadığı en şiddetli kriz yılı olan 2001'e gelinceye kadar bu yılda ortalama 800 küsür milyon dolar gibi ihmal edilebilir bir rakamda kaldıktan sonra kriz yılı olan 2001'de borsa dibe vururken 3.3 milyar dolarla 2 milyar dolarlık kısmi cep telefonu bağlantını doruk yaptı. Bu fırlayan döviz fiyatı ve dibe vuran hisse fiyatlarından ötürü düşen şirket hisselerinin bu düşük fiyatla yabancıların eline geçmesi demektir. Olağan koşullarda 10 dolara satılacak bir hisse fiyatı 5 dolara gidiyorsa bunun önemli bir sermaye kaybı kaynağı olduğu açıktır. Nitekim 1994 ve 1999-2001 krizlerinde bankalar, turizm şirketleri, gıda sanayinin önemli bir bölümü ve bu biçimde el değiştirdiler. Olağan koşullardaki satış fiyatıyla krizdeki düşük fiyata satış arasındaki fark sermaye kaybının bir diğer kaynağıdır. Doğrudan sabit sermaye yatırımlarının şiddetli kriz yılları bir yana bırakılırsa dışarıdan içeri doğrudan yatırım tutarında 1995'ten bu yana AB ile Gümrük Birliği son aşama anlaşmasının imzalanmasına rağmen bir artış trendi yoktur. Buna karşılık yurt dışında Türkiye'deki yerleşiklerin yaptıkları doğrudan yatırımlar sürekli artmış. En şiddetli kriz yılları olan 1999-2001'i kapsayan 3 yılda 2 milyar doları aşmıştır. 2003'te ise neredeyse içeri giren dışarı çıkan doğrudan yatırıma eşitlenmiştir. Buna koşut olarak yurt içi özel yatırım oranındaki düşüş krizin oynadığı bir oyundur. Türkiye'nin dövizde en sıkışık olduğu bu 3 yıldaki yüksek çıkışın maliyetini ise IMF'e verilen tavizlerin maliyetiyle ölçmek gerekir. Kısacası ne mali yatırımlar ne doğrudan sabit yatırımlar biçimdeki sermayenin Türkiye'de bıraktığı miras için olumlu bir etki görmek mümkündür. Aksine sıcak para getirisinin yüksekliği ve krizlerle bağlantılı kayıplar başta sermaye hareketlerini serbestleştirmenin bilançosu negatiftir. Tabi buna yüksek tutarda uluslararası rezerv tutmanın net faiz maliyeti eklenmelidir. Alt başlık 4. Bozulan gelir bölüşümü, artan yoksulluk. Türkiye'nin 1987 yılı sabit fiyatlarıyla gayri safi milli hasıla hesabına göre 1998'de 1832 milyon TL olan kişi başına yıllık milli geliri 2003'te 1741 milyon TL'ye gerilemiş, kriz öncesiyle karşılaştırıldığında 5 yıl sonra dahi kişi başına gelir eski düzeyini bulamamıştı. Kaldı ki son yıllardaki milli gelir artışları çok kimsenin kuşkusunu çeken niteliktedir. Bu noktaya birkaç kişi eğilmiş olsa da Profesör Doktor Boratav 2001-2003 yılı için gayri safi yurt içi hasıla hesaplarını ortaya dökerek rakamlarla kuşku nedenini ortaya koydu. Buna göre söz konusu yıllarda gayri safi yurt içi hasıla %41.9'u özel tüketim, %1.7'si kamu tüketimi, %12.9'u sabit sermaye birikimi, bu rakama dikkat, %73.7'si stok birikimi, ihracat ithalat farkı da eksi %30.1 olmak üzere temelde stok birikimiyle büyümüştür. Reel faizlerin %20'nin altına düşmediği bir ortamda hangi firmalar acaba bu büyüklükte stok birikimine katlanabilirdi? Profesör Boratav bu durumu son yıllarda istatistiklerde esrarengiz değişmeler dikkat çekmektedir diye vurguluyor. 14 Nisan 2004. Bu rakamlar kuşku çektiği gibi bundan da fazla kuşku çeken gelirin üstelik tam 2001 krizini izleyen 2002 yılında giderek daha adil dağılıma ulaştığını belirten hesaplardır. Hurşit Güneş 1973-2002 arasında Devlet İstatistik Enstitüsü hesaplarında Gini katsayısının giderek azaldığı savını 0.51'den 0.44'e tartışmaktadır. Şubat 2004. Gelir bölüşümünün giderek düzeliyor olmasını var olan gerçekler hiç desteklemiyor. Kişi başına reel gelir düşerken faizlerin payı 1970'lerde gayri safi milli hasılada %1-2'den 2000'lerde %20'lere doğru tırmanırken servet bölüşümü giderek kötüleşirken bir de toplumun düşük gelir ve kültür düzeyli tabakalarında nüfus artışı hızla devam ederken üstelik kalabalık nüfusu tarım çökerken işsizlik milyonla artarken gelir bölüşümü düzelebilir mi? Gelir bölüşümünü krizlerin bozmasına ve yoksulluğu artırmasına en iyi gösterge DİE'nin bütçe anketi 2002 sonuçlarıdır. Buna göre yine bir kriz yılı olan 1994'e oranla et, pirinç, peynir gibi pahalı gıda maddelerinin kişi başına tüketimi düşerken bunlar piliç eti, makarna, yoğurt gibi daha ucuzlarıyla ikame edilmişlerdir. Aynı zamanda hane halkı tasarruf oranı %20'den %16'ya düşmüştür. İhtiyaç dolayısıyla böbrek, karaciğer, kornea gibi iç organ satışları internet sayfalarında artık yer almaktadır. İ1. Bu tartışmayı bir yana bırakıp 2001 krizini izleyen 2002 yılı için DİE'nin yoksulluk araştırmasına bakalım. Buna göre kırsal kesim her ölçüde göre kentsel kesimden çok daha yoksuldur. Aslında nüfusun yaklaşık %35-%40'ının bulunduğu tarımın gayri safi milli hasıladaki payının %15-%13'te kalması bunun en iyi göstergesidir. Diğer yandan kriz yıllarında 1998-2003 tarımın büyüme hızının %0.9, nüfus artışının %1.8, yarısında kalması krizin bu kesimde kişi başına geliri düşürmesine diğer bir göstergedir. DİE hesaplarına göre kişi başına aylık geliri 180 milyon TL altında kalan 4.3 dolar günlük gelir, yoksul nüfus oranı ortalama %30 iken oran kırsal kesimde %39'dur. Diğer bir deyişle krizin etkisiyle nüfusun %30'unu oluşturan yoksullardan tarıma düşen %39'luk kesim giderek daha yoksullaşmıştır. Kentsel kesimde ise yoksulluk kaynağının bir boyutu işsizlik olarak ortaya çıkıyor. İşsizlerin üçte biri yoksul. Krizin artırdığı işsiz sayısı böylece bir diğer yoksulluk kaynağı oluyor. Diğer yandan krizde düzenli işini kaybedip ne iş bulursa yapmaya razı olanların da katıldığı yevmiyeli geçici işçi takımında yoksulluk oranı %45. Buna krizde reel üretimin sürekli gerilediği eklenirse krizde yoksullaşmanın nasıl yoğunlaştığı ortaya çıkar. İ2. Yoksullaşan kesimlerin karşısında borsa oyunlarından ve hazinenin ödediği krizde giderek fırlayan reel faizlerden yararlanan kişiler, kuruluşlar bulunuyor. Milliyet 17 Kasım 2003. Bir kere borsadaki 971 bin yatırımcının 2002 sonbaharı itibariyle fonlar, firmalar, bankalar hariç 6.3 katrilyonluk hisse senedi bulunuyordu. 971 bin kişinin 885 bininin yani %91.2'sinin portföyü 10 milyarın altındaydı. Tutarı toplamın yaklaşık %20'sini oluşturuyordu. Buna karşılık yatırımcı kişilerin toplam %7.2'si 11 ila 50 milyar lira arası varlıklarıyla toplam hisse değerinin %22.5'ini, 50 milyar TL'den fazla varlıklarıyla da yatırımcı kişilerin %1.6'sı toplam hisse varlıklarının %57.6'sına sahipti. Bankalardaki mevduata gelince, 30 Haziran 2003 itibariyle yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki hesap adedi 67.8 milyondu. Bu hesaplarda 103 katrilyon lira tutarında mevduat bulunuyordu. Hesapların %97.8'i 10 milyar TL ve daha az tutardaydı. Toplam mevduatın %20.1'i kadardı. 11 ila 50 milyar TL arasında hesaplar toplam hesapların %1.7'si kadardı. Mevduatın %25.3'ünü oluşturuyordu. 50 milyar TL'nin üstündeki hesaplarsa sadece %0.5 kadarken toplam mevduatın %54.6'sı buradaydı. Yani 57 katrilyon lira hesapların binde beşinde yatıyordu. Reel faizlerin yüksekliği sayesinde zenginlerin servetinin daha da yükseldiğine bu rakamlar iyi tanıklık etmektedir. Tabii nüfusun yoksul kesiminin bankalarda mevduatı olması yüksek reel faizlerden yararlanmaları gibi bir olanak söz konusu değildir. Bu kesim için 1 milyar TL'nin dahi büyük bir servet sayılacağı açıktır. Bu görünüme ekonominin doruk yılları olan 1997-1998'de ortalama 1.8 milyar dolar olan parasal olmayan altın ithalinin 2003'ün ilk 10 ayında 2.3 milyar dolara çıktığını, turizm giderlerinin artarak sürdüğünü ekleyin. Gelir bölüşümünü bozan süreçteki temel noktalar ve bağlantılar yükselen pazar ekonomilerinden biri olarak Türkiye için küreselleşme sürecinde şöyle ortaya çıkıyor. Küresel sermayenin yerli dahil yüksek kar araması, para ikamesini sınırlamak için TCMB'nin yüksek faiz uygulaması, hazinenin daha yüksek faiz uygulayarak kamu açıklarını karşılamaya çalışması, krizlerle büyüyen borç stokunun yarattığı yüksek faiz ödemelerinin kamu açıklarını büyütmesi, borç baskısının faiz haddi artışının nedeni olması. Yüksek faizin cazibesiyle giren sıcak paranın kar vurgunu yapıp dış açıklar ya da devalüasyon beklentisi yaratan bir diğer olay üzerine faizleri daha da yükseltip devalüasyon ve krizle sonuçlanan kaçışı. Yüksek faizlerin girişimcileri ve varlık sahiplerini sabit yatırımlardan mali yatırımlara yöneltmesi, bu yoldan servetleri artırması ancak büyüme hızında bu arada düşürmesi. Ekonominin büyüyememesinden iş bulamadığı için zarar gören ancak yüksek faizden ya da döviz ve borsa oyunlarından birikim olmadığı için yarar görmeyen yoksulların krizlerde işsiz kalıp giderek yoksullaşması. Böylece krizlerin bir yandan yoksulu daha yoksullaştırırken bir yandan da borsa oyunlarıyla hisse senedi varlıklarını artırıp fırlayan reel faizlerle banka mevduat cüzdanını şişirebilen bir kesim yaratması. Sosyal dengenin bozulmasında krizlerin rolü bu özet tabloda açıkça ortaya çıkıyor. Bu süreçte gelir bölüşümünü iyileştirecek hiçbir bağlantı yoktur. Bir kutsal kitap, İncil, sahip olana daha fazla verilecek, sahip olmayanın hiçbir şeyi olmayacaktır, der. Finans kapital ve devletin piyasadan silinmesi aşamasında bu deyiş tam yerine oturmaktadır. Varlığa erişmenin yolu varlıklılara açıkken yoksulların varlıklara ulaşması için hiçbir yasal bağlantısı yoktur. Bu gidişat aynı zamanda yarattığı kumarhane kapitalizmiyle kalkınmayı engellediği gibi toplumda yozlaşmayı da yoğunlaştırıyor. Ek 1. Memleketimden insan manzaraları 1994. İsa'nın doğumundan sonraki 1994 yılında 2000 yılına 5,5 yıl kala memleketimden insan manzaraları çeşit çeşit renk tonlarında. Işık tayfının bütün renklerini kapsıyor. Mor ötesinden kızıl altı ve çıplak gözün göremediklerine kadar olanları bile içeriyor. Bu renklilik toplum katları düzeyinde olduğu kadar birey düzeyinde de böyle. Eldeki verilere göre Türkiye toplumunda Amerikan Jet Sosyetesi gelir düzeyinden Uganda'nın bilmem ne köyüne uzanan bir gelir dağılımı var. Bu çok renklilik de buradan kaynaklanır. Ancak bunların en ilginçleri mor ötesi ve kızılaltı alandakilerdir. Mor ötesi tonda en büyük çeşitler devleti temsil eden erkanda gözlenir. Erkan Amerikan jet sosyetesine öykünür. Açık havuzlu, kapalı havuzlu, saunalı villalarda yaşayıp özel uçaklarda gezerler. en görkemli davetleri saraylarda verip arabesk müzik dinleyip kamu görevlerini yerine getirirken kültürel eylemden de ne kendilerini ne çağrılılarını yoksun bırakırlar. Ancak mor ötesi tonda yaşayanların biraz da şizofrenik bir davranış biçimi vardır. Bir yandan tuvalet kağıdından tasarruf için buyruk çıkarıp, öte yandan ziyafetlerden arta kalan ithal malı sülün dolmalarını göz göre göre çöpe atıyorlar. Ama yine de tasarruf düzeyinin eski Osmanlı sultanlarının üstünde olduğunu kabul etmek gerekiyor. Osmanlı sultanı buyruğu kaftanın ipek astarını yasaklamak için çıkarmış, günümüzde tasarruf önlemi tuvalet kağıdına, yazı kağıdına kadar inmiş bulunmakta. Şizofrenik yapı sadece bireysel davranışlarda değil, devlet kadrolarının dağılımında da gözlenir. Örneğin en şaibeliler halk adına devletin malını mülkünü yönetip tapu kaydını değiştirmekle sorumlu görevlerde yer alır. Ya da kimisi devletin hazinesini yönetmek görevini üstlenmiş olup beceriksizlikleri ve yolsuzlukları dolayısıyla sonunda bütün renk tonlarındakilerin bağırıp çağırması üzerine yerinden edilip ama bu kez daha üst düzeylere atanır. Kimisi de hepimize yeni vergiler salarken kendi malını mülkünü dışarı aktarıp vergiden kaçırır ve de kimsenin kılı kıpırdamaz. Galiba şizofrenik davranış biçimi bütün topluma yayılmıştır. 2000'e 5,5 kala. Mor ötesi alanda tabii gerçek bir jet sosyete de bulunur. Bunun da düğünleri dernekleri, deliye her gün bayram türünden gün aşırı ziyafetleri, uçakları, arabaları diğerinden hiç farklı değildir. Zaten mor ötesi alanın birinci konukları bunlardan esinlenir. Bu esini gerçekleştirirken kendi ceplerine dokunmasın diye malum erkan arasına girerler. Böylece vergi veren, çalışarak kazanan, halk denen dut yemiş bülbülün kesesinden görkemli yaşama ulaşırlar. Tabii başka farklar da vardır mor ötesi alanın bu iki takımı arasında. Bu ikincilerin aşkı, ilişkileri, yatak odası hikayeleri, hayal dünyalarını genişletmek için kullandıkları çağdaş araç gereçler herkesin dilindedir. Oysa birincilerin dile düşenleri daha çok kleptomani hastalığına tutulmuş olup da hep bana hep bana deyip paylaşmayı bilmeyenlerdir. Bu alana niçin mor ötesi dendiğine gelince bir kere mor soyluların, asillerin rengidir. Ancak mor ötesi alan çıplak gözle görülemediği için gözlük gerekir. Gözlükler medya denen bazen uzaydaki kara delikler gibi bütün ışınları yutup geriye ışık geçirmeyen, bazen sirk aynaları gibi gelen ışınları kırık büküp çarpıtan, bazen de saydam olup art alanındaki olduğu gibi yansıtan araçlardır. Halk denen dut yemiş bülbül mor ötesini bu gözlükle görebilir ancak. Kızılaltı alana gelince bunun rengi ihtilalleri anımsatır. Ancak 1990'ların yeni dünya düzeninde bu anımsama hatalı bir yorum olur. Bu kırmızılık başka yerden kaynaklanır. Bir kere bu alan da çıplak gözle görülemez. Sadece medya denen araçlar ne kadar yansıtıyorsa o kadarıyla görülebilir. Büyük kentlerin Irak gece konularından dağ köylerinin barakalarına uzanan bir alanda yaşar kızılaltı alan sakinleri. Bunlar medyaya ancak kızıl renge bulandıklarında girerler. Ya koca karısını zina halinde yakalayıp temizlemiştir ya kadın kocasına eve sarhoş geldi diye temizlemiştir. Ya bir iş kazasında orası burası kopmuş ya da kan davasında birini avlarken kendisi avlanmıştır. Yani medya bu alanın sakinlerini ancak bir biçimde kana bulandıkları zaman yansıttığı için yaşadıkları alan kızılaltı sayılır. Bu alanın sakinleri de ikiye ayrılır. Birinciler kapıdan geçmiş olanlardır. İkinciler kapının dışında kalanlardır. Kapının üzerinde Dante Alighieri'nin İlahi Komedyası'ndan alınmış bir yazıt kitabe vardır. Bu yazıt Dante'nin yapay cehenneminin kapısından aktarılmıştır. Sizler bu kapıdan geçtiğinizde bütün umutlarınızı terk edin der bu yazıt. Kapıdan içeri bakıldığında cehennemin alev alev yanan ateşi gözükür. Ama bu ateşte yananlar giderek yeşile dönüşürler. Yakan ateş işsizlik ile açsızlığın ateşidir. Kapıdan içeri yanmaya ve yeşilleşmeye geçerken umutları yok olmuştur. İşte kızılaltı alanın kızıl rengi bir de bu ateşten kaynaklanır. Bunların nasıl yandığı ve yeşilleştiği ara sıra medyaya yansıdığında kim bilir belki mor ötesi alan sakinlerinin dikkatini çekiyordur. Ama genellikle mor ötesi ışınlar gözleri öyle kamaştırır ki dışarısı pek gözükmez. Kapının dışında kalanlar ise korku içindedir. ya ben de kapıdan itilip cehennemin ateşine düşersem diye. Bunları yakan ateş işte bu korkunun ateşidir. Yakma gücü hiç de cehennemin alevlerinden daha az değildir. Kimin kapıdan içeri geçeceği, kimin dışarıda kalacağını ise Olimpos Dağı'nın doruğuna tünemiş olan Tanrı Zeus karar verir. 2000'e 5,5 kala Tanrı Zeus'un öbür adı serbest piyasa ekonomisidir. Kızılaltı alan sakinlerine biçtiği yazgı ya cehennem ateşiyle yeşilleşme ya da onun korkusudur. Sakinler bu alan içinde alabildiğine özgürdürler. Kızılaltı alan sakinleri sık sık gün doğuşunun kızıllığını da yaşadıkları için işte bu kızıl renge bulanırlar. Ya belediye ekmeği kuyruğunda, ya işe gitmek için otobüs kuyruğunda, ya banka önünde emekli kuyruğunda, ya işçi pazarında iş bekleme kuyruğunda, ya atıldıkları fabrikanın önünde ödenmeyen ücretlerinin ödenmesini hayal etme kuyruğunda, ya da iflas eden fabrikanın açılmasını beklerken umut kuyruğunda güneşin doğuşunu seyrederler. Haksızlık etmemek için belirtmek gerekir ki mor ötesi alan sakinleri de ara sıra kuyruğa girip beklemek zorunda kalırlar. Hazinenin birikimli yıllık %406 faizli bono satışlarında Merkez Bankası'nın ucuz fiyatlı döviz fiyatı tanzimi için döviz satışlarında bunların da kuyruğa girdikleri görülür. Bu noktada kuyruk acısını paylaştıklarında rahatça hepimiz aynı gemideyiz türküsünü yüksek sesle söyleyebilirler. Özellikle istedikleri kadar kağıt alamamışlarsa. Mor ötesi ve kızılaltı alanlar arasında ışık tayfının turuncu renginde yaşayanlar bulunur. Bunları çıplak gözle rahatça görürsünüz. Çünkü hayatın her alanında içli dışlı olmanız gerekir bunlarla. İlk ve orta öğretim denen beleşe diploma kurumlarının öğretmenlerinden, uyuyan güzel üniversitelerinin sometime hocalarından, ancak şifa umudu dağıtabilen doktorlardan, çok zaman eviniz yerine yuvanızı yapan müteahhitlere, mühendislere, mimarlara, baş uğraşları devletin ekonomi politikaları konusunda sizi işletmek olan iktisatçılara ve işletmecilere dek uzanır bunlar. Turuncu renk heyecan demektir, kalp çarpıntısı demektir. İşte bu sınıfın yaşamı heyecan içinde geçtiği için rengi turuncudur. Kızın koleje giriş sınavı, oğlanın üniversiteye giriş sınavı, evin taksidinin ödenmesi, yaz tatilinin nerede geçirileceği, hangi kulübe üye olunacağı hep endişe ve heyecan konusudur. Doğrusu ya, bunların ne mor ötesi ne kızılaltı alanla pek fazla ilgilendiği olur. Varsa yoksa komşu ile tüketimde rekabet, meslekte rekabettir ilgi alanları. Çoğunun dünyası evinin kapısında biter. Açıktır ki bu renkleri taşıyan bir toplumda öyle pek bol düşünür, filozof, sanatçı, bilim adamı çıkmaz. Fazla düşünmek de zaten kızıl altına düşüp Dante'nin kapısından beri geçmek demektir. Aslında bunların genelde rengi pek yoktur. Her renge bürünebilirler esen havaya göre. Renklileri çok zaman eski dünya düzeninden arta kalanlardır. Evet, işte 2000'e 5,5 kala memleketimden insan manzaraları. Tıpkı şarkı sözlerindeki gibi. Bir başkadır benim memleketim. Temmuz 1994.